Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur." Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Esvend 1402, Hicri Kameri 28 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 9 Mart 2024 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından 3 ayların fazileti üzerine din alimi Sayın Şeyh Salih ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Daha iyi Yaşamak için ve Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani,
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi, gazilerin ailelerinin toplumun çeşitli sahalarındaki varlığı zararı önlüyor dedi. İran'dan Kanada'ya insan hakları tepkisi. İran yolcu uçak parçaları üretiminde kendi kendine yeterlilik konumunda. İran sınır muhafızları ile teröristler arasında çatışma çıktı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Ve İran Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, şehitler ve gazilerin ailelerinin toplumun çeşitli alanlardaki varlığı ve faaliyetinin birçok zararı önleyeceği için onlara nizamın sağlam ve büyük sermayesi olarak bakmak gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Şehit ve Gaziler Vakfı'nda yaptığı konuşmada, gazilerin hedef toplumuna hizmet vermek için uygun yöntemlerin kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Reisi ayrıca şehitler ve gazilerin ailelerinin toplumun çeşitli alanlardaki varlığı ve faaliyetine birçok zararı önleyeceği için onlara nizamın sağlam ve büyük sermayesi olarak bakmak zaruretinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözde Uluslararası Gerçeği Araştırma Komitesi'nin raporuna tepki göstererek, Uluslararası Gerçeği Araştırma Komitesi denen mekanizma tarafından yayımlanan raporu şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Uluslararası Gerçeği Araştırma Komitesi olarak bilinen mekanizmanın yayımladığı raporu şiddetle kınayarak, bu raporda yer alan asılsız iddiaların tekrarlanmasının yasal geçerlilikten yoksun olduğunu belirtti. Raporda yer alan iddiaları reddeden Kenani, bazı Batı ülkelerin İranofobi projesini sürdürme çabalarına değinerek, başta Almanya olmak üzere bazı batı ülkelerin Kasım 2022'de insan haklarını gülünç bir şekilde sergilemeleri sonucu kurulan Sözde Gerçekleri Bulma Komitesi gerçeklerin çarpıtılmasını içeren bir rapor yayımladı dedi. Kenani, İran, Siyonist rejim, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı ülkeler tarafından hazırlanan bu raporu, insan hakları kavramlarının ve yüce değerlerin siyasi amaçlar uğruna kötüye kullanılmasının açık bir örneği olarak görüyor ve bunun hiçbir hukuki geçerliliği ve etkisi olmadığını düşünüyor ifadelerinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, bu ülkelere İran'ın iç işlerine müdahale etmek yerine kendi ülkelerindeki insan hakları ihlalleriyle ilgilenmelerini tavsiye etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İnsan Hakları Konseyi'ne Sözde Gerçeği Araştırma Komitesi tarafından yazılı ve sözlü olarak son iki senede sunulan raporun, pratikte bu komiteyi kuranlar tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tek taraflı suçlamadan ibaret olduğunu belirtti. Sözcü, diğer milletlerin haklarını ihlal eden ve Siyonist rejimin çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere sivillerin katliam cinayetlerinin tamamına ortak olan ülkelerin başka bir ülkede insan hakları durumu hakkında hakim veya savunucu bir konumda yer alamayacakları gibi fahiş biçimde insan haklarını ihlal ederek işledikleri cinayetleri için hesap vermeleri gerektiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Kanada hükümetinin Tahran Metrosu Genel Müdürü ve İranlı bir kadın milletvekiline yaptırım listesine eklemesini şiddetle kınadı. Kenani, Kanadalı yetkililer kadın haklarının durumu konusunda endişe duyuyorlarsa, Filistinli kadınların öldürülmesi konusundaki sessizliklerine ilişkin kamuoyuna yanıt vermeleri daha iyi olur, dedi. Nasser Kenani, Kanada'nın İran'ın insan hakları konularındaki kararlarının siyasi ve propaganda amaçlı olduğunu da vurguladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı X üzerinden bir mesaj paylaşan Sözcü Kenani, Gazze Şeridi'nde yapılan sivil katliamlarda kadınları öldüren Siyonist İsrail'in Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'ndan çıkarılması çağrısında bulunmuştu.
İran Kolluk Kuvvetleri Sınır Muhafız Birliği Komutanı, yıkıcı eylem için ülkeye girmek isteyen bir terör çetesi üyeleriyle sınır muhafızları arasında çatışma yaşandığını, teröristlerden kayda değer miktarda patlayıcı madde ele geçirildiğini bildirdi. Komutan Ahmed Ali Guderzi bu olayı hakkında yaptığı açıklamada, Güney Horasan ilinin sınırlarında konuşlu Nehbenden sınır güvenlik alayına bağlı muhafızlar, yıkıcı eylem için ülkeye sızmaya çalışan bir grup teröristi tespit edilerek bu teröristlerle çatışmaya girip onlara ölümcül darbeler indirmeyi ve ülkeye sızmalarını engellemeyi başardığını vurguladı. General Guderzi, operasyonda teröristlerden bazılarının yaralanıp komşu ülke topraklarına kaçtığına işaretle, operasyonda teröristlerden kayda değer miktarda patlayıcı madde ele geçirildiğini bildirdi.
İran'ın artık uçak yedek parça tedarikinde kendi kendine yeterlilik konumuna ulaştığı bildirildi. Gazetecilere konuşan İran Bilgi Edaylı Ekonomi Geliştirme Bilimsel Bölümü Başkan Yardımcısı Cevad Maşayi, İran daha önce uçak parçalarının tedarikinde oldukça bağımlı bir ülkeydi. Ancak yaptırımların uygulamasıyla yedek parçaların ülke içinde üretilmesine karar verildi, dedi. Maşayi, İran'ın artık uçak yedek parça tedarikinde kendi kendine yeterlilik konumuna ulaştığını ve herhangi bir onarım için yabancı ülkelere uçak göndermeye neredeyse hiç ihtiyaç kalmadığını söyledi. İranlı yetkili ayrıca yedek parça ve bakım hizmetine ihtiyaç duyan ve yaptırıma maruz kalan bazı ülkelerin İran'a gelerek uçaklarını İran uzmanlara emanet ettiklerini belirtti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Tahran'da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahan Gostanyan bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya gelerek görüş tatilinde bulundu.
Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu'nun 187 ülke temsilcisinin katılımıyla bir dizi toplantısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre Büyükelçisi Ali Bahreyn'in başkanlığında çalışmalarına başladı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 187 ülke temsilcisinin katılımıyla 350. temsilcilerinden 350 350. Yönetim Kurulu toplantısı serisi, uluslararası işçi ve işveren sendikalarından, temsilcilerinden katılımı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre Büyükelçisi Ali Bahreyn'in başkanlığında çalışmalarına başladı. Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu, hukuki konular ve uluslararası çalışma standartlarının ele alındığı bu toplantıda kuruluşun tüzüğü, çeşitli yönetmelikleri gibi konular, uluslararası çalışma örgütünün üye ülkelerdeki durumu, diğer uluslararası kuruluşlarla yapılan hukuki anlaşmalar, ayrıca sözleşme ve tavsiyelere ilişkin raporlarına formlarının onaylanması, raporlama amaç araçlarının seçimi ve insan haklarının korumasına ilişkin eylemlerde dahil olmak üzere uluslararası çalışma örgütünün standart faaliyetlerine ilişkin konular gündeme alındı. Yönetim Kurulu toplantılarının bu döneminin 14 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor. Bu dönemde İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra bu örgütün Asya ve Pasifik grubunun koordinatörlüğünü de üstlendi.
Siyonist İsrail ordusu Gazze şeridinde yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında şehit olanlar ve yaralananlar oldu. Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı ve batısındaki Nablusi Kavşağı'nda yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinli'ye İsrail insansız hava araçlarından ateş açıldı. Saldırıda ölenlerin cenazeleri ve yaralananlar şifa hastanesine getirildi. Birçoğu ağır yaralı olarak hastaneye getirilenlerin tedavileri için gerekli tıbbi müdahale imkanlarının olmadığı kaydedildi. Olay ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail ordusu daha önce 29 Şubat'ta ve 2 Mart'ta yine yardım malzemesi bekleyen Filistinlere ateş açmış, saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 786 kişi de yaralanmıştı.
Soykırımcı İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 30.960'a, yaralı sayısı 72.524'e yükseldi. İşgalci İsrail güçlerinin halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı son 24 saatte 82 artarak 30.960'e yükseldi. Son saldırılarda 172 Filistinlinin yaralanması ile toplam yaralı sayısı 72.524'e çıktı kaydedildi. İşgal ordusunun 5 ayı aşkın sürede saldırılarını sürdürdü ve insani yardım gelişini engelleyerek açlığa neden olduğu Gazze şeridinde yetersiz beslenme ve susuzluktan ölenlerin sayısı 23'e ulaştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El-Kudre, Gazze'deki şifa hastanesinde 3 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluk sebebiyle şehit olduğunu bildirdi. El-Kudre dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gazze şeridinde yetersiz beslenme ve susuzluk sebebiyle şehit olanların toplam sayısının 23'e yükseldiğini söyledi.
Hamas hareketinin askeri kanadı Şehit İzzettin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün ölen 4 İsrail esirin ismini açıkladı. Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde bu bağlamda yaptığı açıklamada daha önceleri Siyonistlerin Gazze'ye barbarca saldırıları sonucu 7 Siyonist esirin öldüğünü duyurduğunu ve 3 esirin ismini açıkladığına işaretle gereken incelemelerin ardından 4 esirin kimliğinin de doğrulandığını kaydetti. Ebu Ubeyde'nin sözlerine göre kimliği tespit edilen esirlerin isimleri Itzik Gerat, Alex Densik, Ronin Tommy Angel ve Eliyahu Mergelit'tir. Kassam Tugaylar ayrıca yayımladığı bir videoda 7 esirin görüntüsünü paylaştı.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam, Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yayınlanan video kaydında hiçbir şeyin toplu katliama maruz kalan Filistin halkının yaralarını sarmaktan daha öncelikli olmadığını söyledi. Gazze şeridindeki direnişine yiğit insanların az bulunduğu bir zamanda Ramazan ayını cihat ve ibadet ribatla karşıladığını ifade eden Ebu Ubeyde, savaşın 6. ayına girdiğini ve düşmanın Filistin halkına yönelik katliamlarını sürdürdüğünü belirtti. Ebu Beyde ayrıca dünya yasaları insani değerlerden yoksun işgalci karşısında aciz bir şekilde duruyor dedi. Filistin halkının tarihte benzeri görünmemiş bir şekilde Siyonist Amerikan saldırganlığına maruz kaldığını işaret eden Ebu Beyde, bu savaşın dünya çapında hakkın ancak güçle geri alınacağını söyleyen yeni bir aşama başlattığını bildirdi. Uluslararası toplumun köhne yasalarının Amerika'nın baskısıyla zulmü ve düşmanlığı koruduğuna dikkat çeken Ebu Beyde, 7 Ekim eyleminin yıllardır süre giren cinayetleri ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme faaliyetlerinin zirveye çıkmasına misilleme olduğunu da kaydetti. İşgalci rejimde daha fanatik bir hükümetinin korunmasıyla işgalcilerin ihlallerinden arttığını hatırlatan Ebu Beyde, düşmana ağır kayıplar verdiklerini de söyledi. El-Kassan Tugalleri sözcüsü, ümmetin tüm fertlerine seslenerek Mescid-i Aksa için ayağa kalkmalarını ve tepkilerini göstermelerini, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmalarını istedi.
Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırılarının devamında Sheba ve Mergliot bölgesindeki mevzilerini bombaladı. Hizbullah yaptığı açıklamada işgal altındaki topraklardaki Hasbail Celil bölgesine fırlattığı bir adet füzenin Mergliot bölgesine düştüğünü bildirdi. Bu saldırıda Honin üssü etrafında yer alan işgalcilere ait bir askeri hedef, Lübnan direnişinin füzelerinin hedefi oldu. Anadolu Haber Ajansı bu saldırıların ardından işgal altındaki toprakların kuzeyindeki bazı yerleşim merkezlerinde siren seslerinin çaldığını bildirdi. Bundan önce de Hizbullah'a ait bir füze Sheba'daki Siyonist askeri üssüne düşmüştü. Bu saldırıların ardından Siyonist rejimin savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Ramiye köyünün çevresini hedef aldı. Lübnan medyası, Siyonist rejimin bu hava saldırısında UNIFIL güçleriyle birlikte Lübnan'ın güneyinde devriye yapan Lübnan ordusuna ait bir askeri aracın hedef alındığını aktardı.
Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Yemen güçlerinden bu sabah geniş kapsamlı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Amerikan Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, Yemen Esarullah güçlerinden Kızıldeniz'de ve Aden Körfezi'nde geniş kapsamlı İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Açıklamada bu sabah Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Yemen'e ait 15 insansız hava aracını düşürdük ifadesi kullanıldı. Yemen ordusu İsrail rejimi Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurana dek bu rejimin gemilerine veya Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara giden gemilere saldırmaya devam edeceklerini vurgulamıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, malum 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak? Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum dedi. Erdoğan seçimlere 22 gün kaldığını anımsatarak 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençler beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceklerini dile getirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ilk yorumumuz, İran'ın Pakistan Ticaret ve Sanayi Fuarı'ndaki güçlü varlığı etrafında. Müzik 20. Birinci Pakistan Uluslararası Ticaret ve Sanayi Fuarı'nın yabancı firmaların katılım ile düzenlenmesi, İranlı firmaların diğer sanayi firmaları ile güçlü bir varlıkla rekabet edebilmeleri için çok önemli bir fırsat sağladı. İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan ekonomisinin kalbi olan Karaçi'deki 3 günlük Pakistan sergisinde özel bir pavyonla yer alıyor. Karaçi'de düzenlenen uluslararası fuarda Pakistan, İran'ın yanı sıra Çin ve Belarus'tan oluşan 3 ülkenin yanı sıra İranlı taraflarla işbirliği ve ortaklık arayan üreticiler, yatırımcılar ve yerli ve yabancı firmalara ev sahipliği yapıyor. Bu, önemli bir bölgesel ekonomik merkez olarak İran'ın yatırımları yönetmek için ideal ve uygun koşullara sahip olduğu ve ekonomik ve ticari alanda Çin gibi diğer güçlü ekonomik ülkelerle birlikte öne çıkabileceği anlamına geliyor. Bölgesel konularda uzman olan Muhsin Ruhi Sifat şöyle diyor: "Dost ve düşmanlara göre İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın 40 yıldan fazla süren baskısına rağmen bölgesel ve uluslararası düzeyde bir ekonomik ilerleme modeli sunmayı başardı. Dünya, İran'ın dünyanın en önemli ticaret fuarlarında ekonomik ortaklıkları çekmede bir faktör olarak hareket edebileceğine de tanık oluyoruz. Karaçi Fuarı, Pakistan'ın sanayi ve ticaret alanındaki en büyük uluslararası etkinliği olarak kabul ediliyor ve İranlı firmalar bu alandaki yeteneklerini sergiliyor. Aslında 20. Pakistan Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın yakın zamanda Çabahar Limanı'nda Pakistan'a yapılan uluslararası ihracat fuarından sonra İranlı firmaların güçlü varlığı ile bu komşu ülkede düzenlenen ilk fuar etkinliği olduğu söylenebilir. Bu tür sergilerin düzenlenmesi, İran İslam Cumhuriyeti dahil komşu ülkelerin ticari potansiyelini tanımak için çok önemli bir fırsat. Bu nedenle son 2 yılda Karaçi'de İran'ın da katılımıyla 4, Lahur ve İslamabad'da ise 2 sergi düzenlendi. İran ve Pakistan iki komşu ülke olarak ilişkileri her zaman gelişmekte, ancak ticari münasebetleri hiçbir zaman tatmin edici olmadı. Bunun en önemli nedenlerinden biri, İranlı ve Pakistanlı iş insanları birbirinin iş kapasitelerini yeterince tanımamasıdır ve ticari sergiler düzenlenerek iş adamlarından her iki tarafın ticari, endüstriyel ve teknolojik kapasitelerine aşinalığının daha da artması beklenmekte. Pakistan'ın 240 milyonluk pazarı ve İran İslam Cumhuriyeti ile yaklaşık 1000 kilometre karelik sınır pazarlarının daha aktif olması şartıyla iki komşu ülke arasındaki ticarete en etkili özellikler arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti, Batı'nın kapsamlı yaptırımlarına rağmen tarım, teknoloji, petrol ve gaz gibi çeşitli sanayi sektörlerinde büyük ilerleme kaydetmiş ve her zaman ilişkileri geliştirmeye ve teknoloji transferine hazır olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla İran ve Pakistan'ın her iki tarafın ticari ve endüstriyel fuarlarına aktif katılımının ikili ilişkilerin geliştirmesi açısından parlak bir ufuk açtığı söylenebilir. Aynı zamanda farklı ülkelerden diğer şirketler ve iş insanları iş yeteneklerine güvenerek tüm sektörlerde ideal büyümeyi yakalayabilen İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik ve ticari kabiliyet yeteneklerini de biliyorlar.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz Kahire müzakerelerinde Siyonist rejimin engelleme çabalarına Hamas'ın tutumu hakkında. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimin engelleme çabalarına tepki olarak Kahire'deki ateşkes görüşmelerinden çekildi. Hamas hareketinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Hamas heyeti Kahire'yi bu hareketlerin liderleri istişare için terk etmiştir. Siyonist rejimin Gazze'ye karşı saldırılarının durdurulması, yerinden edilenlerin geri dönmesi ve Gazze sakinlerine insani yardımların ulaştırılması için çabaları ve müzakereler devam etmekte. Hamas siyasi büro üyesi Gazi Hamad da Siyonist rejimin Gazze'de ateşkes ve esir değişimine yönelik müzakerelerde ciddi davranmadığını, herhangi bir ateşkesin tam ve kapsamlı olması ve İsrail tarafının direnişin taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Hamas siyasi bürosunun üyesi ayrıca şunları ekledi. Savaşın durdurulmasına, işgalci güçlerin geri çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasına ve yerinden edilenlerin geri dönüşünü garanti altına alan onurlu bir anlaşmaya varmak için müzakerelerimizi sürdürüyoruz. 3 Mart'tan bu yana Gazze'deki ateşkesin gözden geçirilmesi için Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Hamas'ın katılımıyla Kahire'de müzakereler başladı. Her ne kadar Hamas ve Filistinli gruplar ateşkesin sağlanmasına yönelik temel koşulları daha önce açıklamış olsalar da Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim müzakereleri engellemeye devam ediyor. Hamas liderleri ateşkesin kabul edilmesinin temel koşulunun Siyonist rejimin işgalci güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi olduğunu belirtti. Siyonist rejimin saldırıları sonucu evlerinden edilen Gazzelilerin geri dönüşü de Hamas'ın ateşkesi kabul etme şartlarından biriydi. Bir diğer önemli konu ise savaşın devam etmesi ve Siyonist rejimin hastanelere, eğitim merkezlerine ve ekonomik altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle ciddi zarar gören Gazze'nin yeniden imar koşullarının sağlanmasıdır. Siyonist rejim Gazze'de savaşın devam etmesi ve iç protestoların artması sonucu yaşanan iç krizlere rağmen ateşkes görüşmelerini aksatmaya devam ediyor. Filistin direniş grupları 7 Ekim 2023'te Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun başlamasıyla Siyonist rejime telafisi mümkün olmayan darbeler indirmiş, bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesi Amerika'nın tüm desteğine rağmen Filistinli gruplara karşı yenilgiyi kabul etmişti. Gazze'deki siyasi gelişmelerde Hamas ve diğer Filistinli direnişçi gruplar ateşkesi ancak ateşkesin oluşma gerekçelerinin tam olarak uygulanması halinde kabul etmeye istekli görünüyor. Siyonist rejimin uluslararası ve Birleşmiş Milletler anlaşmalarını ve kararlarını göz ardı etme ve uygulamama yönündeki olumsuz geçmişi direniş gruplarının haklı olarak kendi koşul ve taleplerini vurguladığını gösteriyor. Filistinli direnişçi gruplar Siyonist rejimin aşırı talepleri ve savaşçı doğasına karşı duracakları ve Tel Aviv'in Gazze'yi Ürdün Nehri'nin Batı Şeriasından ayırma yönündeki komplolarını ve sinsi planlarını boşa çıkaracakları sonucuna varmışlardır. Amerikan medya şirketlerinin ve batılı hükümetlerin propagandalarının aksine Filistin halkı ve direnişçi gruplar birlik ve beraberlikleri Siyonist rejimi telafisi mümkün olmayan yenilgiler yaşatmış ve bu direniş bugün Kahire'de yapılan ateşkes görüşmelerinde Hamas temsilcilerinin kudretle Filistinlerin haklarını kuvvetle savunmasına neden olmuştur. Kahire ateşkes müzakerelerinin sonucu Filistinli grupların her zaman uğruna savaştıkları arzu ve ideallerinin gerçekleşmesidir ve Kudüs'ün kurtarılması ve işgalcilerin işgal altındaki topraklardan sürülmesi bunun önemli ve esaslı bir parçası olarak kabul edilmektedir. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde yine içinde bulunduğumuz bu manevi günleri ve aslında Ramazan ayına sayılı günler kala Şaban ayının maneviyatı hakkında konuşmak istiyoruz uzman konuğumuzla. 3 ayların fazileti çerçevesinde sizler için hazırladığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz. Şaban ayı Ramazan ayı için bir hazırlık şeklinde değerlendirilmiştir. değerlendiriliyor ve aslında bu sayılı günlerde Müslümanlar kendilerini nasıl mübarek Ramazan ayı için hazırlamalı, hangi ibadetleri ve özel amellere dikkat etmeleri gerekiyor şeklindeki sorular uzman konuğumuzun görüş ve penceresinden sizlere aktarmak istiyoruz. Din alimi Sayın hocamız, Salih hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi hocam bu mübarek aylarla ilgili sizin görüşünüzü almak istiyoruz. Biliyorsunuz Şaban ayındayız ve aslında mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala bu günleri değerlendirmek ve bir fırsata çevirmek şeklinde Müslümanlar hangi amellerde bulunabilir? Bunu nasıl açıklayabilirsiniz efendim?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tebrik diyorum bütün Müslümanlara bu Ramazan ayı için, ki Ramazan ayı bina yetişti. Elhamdülillah Allah-u Teala bize tevfik versin ki hepimiz inşallah bu Ramazan ayı için inşallah biz hepimiz onun ibadetlerini yerine getirelim ve öyle işleri yapalım ki uygun ola. Mahi mübarek Ramazan. Elbette dinleyicilerimiz biliyorlar ki bu üç ay çok çok önemli ve çok da afzaldır. Bu üç ay yani Recep, Şaban, Ramazan bütün aylarda bu ayların çok methi ve bu ayların fazileti hakkında çok Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den ve Emni Atha sallallahu aleyhi ve sellem'den bunlardan çok rivayetler var. Tabi Recep ayı ve Şaban ayı öyle bir ünsüz gibidir. Bu mesela farz edelim bir kitabı insan yazıyor, bir ünsüz yazıyor. Ünsüz de onun mukaddimesidir. Tabi bu ünsüzler ve mukaddimeler de çok çok faziletleri vardır. Mesela Recep ayı belki onun hakkında konuşmuşuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Recep ayı yani Recep'ul Asad ya Asan. Asab yani rahmet, Allah'ın rahmeti dökülür. Döküyor o Recep ayı Allah'ın rahmetini Müslümanların üzerine döküyor yani. O kadar faziletlidir. Bazen bazı rivayetlerde da Asam diyorlar. Asam yani sağır. Niye Asam diyorlar? Diyor, çünkü Recep ayında eğer Allah etmesin mesela bir hata bir Müslümandan mesela şey oldu. Öyle bir ki mesela o Recep ayı öyle kulağı sağırdır. Yani öyle bir ki işitmiyor. Onun için ona diyorlar Recep'ul Asal. Hala bu ayın çok fazileti vardır ve tabi amelleri de vardır, namazları vardır falan. Bunu Allah-u Teala inşallah hepimize tevfik versin ki bunları yerine getirelim inşallah arkadaşlar ve Müslümanlar inşallah bu amelleri yerine getirmişiz Recep'ten. Ondan sonra Şaban ayı. Tabi Şaban ayı çok çok önemli ve çünkü Şaban ayı Ramazan'a yapışıktır ve amelleri de vardı Şaban ayı ve tabi bu Şaban ayında çok vuladetler de vardı. Bu da çok çok önem vermiş bu Şaban ayına. Yani hazretin ki Hazreti Emin Hüseyin sallallahu aleyhi Hazreti Ebul Fazl, Hazreti Aleyhisselam bunların vuladeti Şaban'ın evvelindedir. Ondan sonra Şaban'ın 15'inde Hazreti İmam-ı Zaman Hazreti Hadis sallallahu aleyhim velayetidir. Çok çok önem vermiş bu Şaban ayına. Ve hulasa bu ay hem Recep hem Şaban çok önemlidir. İnşallah Müslümanlar, bütün Müslümanlar bunların kadrini bilsinler. Ondan sonra tabi Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayın dedim ki zül mukaddimedir. Onlar önsöz gibidir. Ama bu asıl meseledir. Ramazan ayı. Ramazan ayında çok ibadetler vardır. Her gecenin ibadeti vardır. Ve bu Ramazan ayında inşallah hepimiz hazırlığımız olsun ve hemen ki Ramazan ayına girdik. İnşallah o amelleri güzel yerine getirelim. Aşk ile yani. Aşk ile bu amelleri gene yapalım. Ha. Yani Müslümanlar bilsinler ki biz Allah'a aşık olalım. Onun ibadetine aşık olalım. Ramazan ayına aşık olalım. Şimdi hazırlığımız olsun. Vakti ki Ramazan ayına girdik. Evet, aşk ile o ibadetleri yerine getirelim. Ama böyle Ramazan ayı bir fazileti vardır. Orucu da başka bir fazileti vardır. Öyle olabilir ki mesela bir adam Ramazan ayında mesela özürlü vardır, özürlüdür. Yani oruç tutamıyor. Ama diğer ibadetlerini yerine getirebilir. Tabi bu da çok önemlidir ve çok da sevabı vardır. O mesela oruç tutamıyor. Eğer oruç tutsa, tutabilseydi tabi oruç da tutacaktı. Öyleyse bu Ramazan ayı evet her şeyi, her vakti mesela önemlidir. Gecesi önemlidir, gündüzü önemlidir. Sabahı önemlidir, akşamı önemlidir. Arz edeyim ki sevap mesela bir adam bir iyi iş yaparsa mübarek ayında, bu Ramazan ayında, diğer ayların belki bin beraberin sevabı vardır. Diğer ayların amellerin için ne kadar Allah-u Teala sevap veriyor. Ramazan ayında aynı o ameli insan yerine getirir, binlerce beraber Allah-u Teala ona sevap veriyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla konuştuk. Üç ayın faziletleri konusu etrafında bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Ramazan ayına sayılı günler kala Şaban ayının faziletleriyle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bugün sohbetimizin birinci bölümünü sizlere sunduk değerli dinleyiciler. Yarın akşamki yayınımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir Arşı Temze'de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri'nin Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarının durdurulması çağrısında bulunması, dünya genelinde Siyonist rejimin mazlum Filistinlere yönelik soykırım girişimlerine yönelik yoğun tepkilerin devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Keyhan gazetesinde ise Çin Dışişleri Bakanı'nın Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Siyonist İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırganlığının insanlık için bir utanç olduğunu vurgulayarak ateşkes çağrısını yineledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre Wang Yi şunları söyledi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları insanlık için bir utançtır. 21. yüzyılda böyle durdurulamaz bir insani felakete tanık oluyoruz. Gazze'deki felaket Filistin topraklarının uzun süredir işgal altında olduğunu artık görmezden gelinemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı. Çin, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğine destek verdiğini vurgulamaktadır.
Cevan gazetesinde işgalci rejimin saldırıları altında olan Gazze'de insani krizin had safhaya ulaşması, İran'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlenmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken Kudüs gazetesinde ise Yemen halkının Gazze halkıyla dayanışma gösterisi düzenlediğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Yemen'de binlerce kişinin katılımıyla Siyonist İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. Binlerce Yemenli Gazze ve Filistin direnişine destek için Saada şehrinde sokaklara çıkarak Yemen güçlerinin Amerikan ve İngiliz savaş gemilerine yönelik operasyonlarına destek verdi. Bu yürüyüş Gazze'ye destek için saldırılarımızı artırıyoruz sloganıyla düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar yaptıkları açıklamada savaş bitene ve kuşatma kaldırılana kadar Yemen halkının Gazze'ye destek faaliyetlerinin mübarek Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurguladılar. Yürüyüşe katılanlar yaptıkları açıklamada şu ifadelerde bulundu. Ramazan cihat ayıdır. Filistin milletini ve onları desteklemek amacıyla Yemen'den Lübnan'a ve Irak'a kadar tüm cephelerde Siyonist düşmana yönelik özel operasyonların artmasını takdir ediyoruz. Göstericiler Amerika'nın ve Siyonist düşmanın insani yardım kullanarak Filistin ulusunu yok etme planları konusunda uyarıda bulundu ve Siyonist rejimin ve Amerika'nın Filistin halkına karşı işlediği vahşice suçlara karşı bazı devlet başkanlarının insani duruşlarını takdir etti. Yürüyüşe katılanlar aynı zamanda Gazze'ye destek amacıyla Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist İsrail gemilerine ve Amerikan ve İngiliz savaş gemilerine yönelik operasyonlarına destek verdi. Sağda da yürüyüşe katılanların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Amerikan ve İsrail mallarıyla onlara bağlı şirketlere karşı topyekün boykot silahını kullanmak istiyoruz.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Galip Abadi'nin Birleşmiş Milletler yetkililerine yazdığı mektubu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler'in 3 üst düzey yetkilisine yazdığı mektupta Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'ndan çıkarılmasını talep etti. İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Birleşmiş Milletler'in 3 üst düzey yetkilisine gönderdiği mektupta, İsrail rejimi Gazze şeridinin savunmasız halkına karşı insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, soykırım, esnik ve ırksal temizlik gibi uluslararası suçları işledi. Şu ana kadar 30 binden fazla kişi şehit oldu, %70'i kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla kişi de yaralandı dedi. Garibabadi yazdığı mektupta ayrıca kadın ve çocuk katili Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'ndan çıkarılmasını talep etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programımızın bu bölümünde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız. İyi yaşamak sanatı öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeyi özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt dinlemek de iyi yaşamak için olmazsa olmazlardan sayılır.
Düşünme, insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan, yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur. Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve üretilmesi bir insanın güçlü yanını oluşturabilir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. Zamanını boş bir şekilde sadece eğlenmek ile geçirme. İslam dini Müslümanları Kur'an'ı ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri ve ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz güncel ve modern bilimlerinde öğrenilmesine insanın korkulması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusuna da vurgu yapmıştır. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuşlardır. Kendi döneminin çocuğu, zamanın çocuğu ol.
Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi, internet ve sanal alemin yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğini yanı sıra kolayca erişilebilirliği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler hatta siyasi katılımlardaki durumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlar da başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram gibi sanal aleme aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar.
Tahran Radyosu.
İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresinin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır. Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük bir zaman diliminin ayrılması şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı olmamızı sağlar.
2013 yılında Amerika'daki Emory Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırma yapan araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanı okuduklarını düşünmeye ve hayal etmesine hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumak ile ilgili şunları söylüyor. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanıştığım gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim.
Evet arkadaşlar, faydalı kitapların günde bir yaprağının okunması bile hayatınızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır. Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanlarının az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanamazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabi olarak yeteneklerine yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin, ressamlıkta yeteneğini keşfedip ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayılabilir. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır.
Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülkeler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açar. İmkanların az olması geçirmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır. Her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşama doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilirler. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye götürecektir. Hatta bir süre mahareti öğrenmek maksadıyla bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir. Thank you.
Öğrenmek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratıyor. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir, hatta bundan da vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir. Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmesine yol açmasıyla birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha motive olmasını sağlar. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşımaktadır.
Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesine yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlarından yararlanılabilir. İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. Birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstererek yeteneklerin yetiştirilmesi mümkündür. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini artırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adımdır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir: "Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler."
Muhterem dinleyiciler, Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerleyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Tarihi kaynaklara göre eski İranlılar günümüzde olduğu gibi kurak bölgede yaşadıkları için hayret verici bir şekilde bu doğal eksikliği bu kurak iklimde daha iyi şartlarda yaşamak için tarihi bir fırsata çevirmişlerdir. Onlar bu yolda öyle ilerleyerek başarıya ulaşmışlardır ki eski dönemde, tarihi evrelerde ve hatta son asırlara kadar kendi çağdaşları arasında parlamışlardır. Nüfus artışı, kentsel yaşam alanlarının genişlemesi, iklim değişikliği ve kirlilik gibi küresel değişiklikler eşsiz bir ölçü ve alanda yaşanmaktadır. Bu gibi olayların yan etkileri ile mücadele çok zor olurken en kötüsü ve endişe vericilerinden biri ise gıda güvenliği teminidir. Yapılan tahminlere göre gelecek 25 yılda dünya nüfusunun 2/3 bu sorun ile boğuşan ülkelerde yaşayacaklardır.
Doğal olarak bu sorunu hafifletmek için yaratıcı yöntemler ve teknolojiler kullanılmalı ve onun yanında ise eskilerin tecrübelerinden yararlanılmalıdır. Böylece çalışılacak olan yöntemler ve teknolojiler daha verimli hale gelirler. Dünya çapında su yönetim metotları insanın uygarlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. Birçok uygarlık ve medeniyet büyük nehirlerin yanında şekillenmiştir. Buna karşın su eksikliği ise birçok uygarlığı da yok etmiştir. Aynı zamanda kısıtlı su kaynaklarına sahip olan medeniyetler ellerindeki kısıtlı kaynaklarla idare etmeyi öğrenerek su kullanımını çok adil ve dakik şekilde yönetirler. Söz konusu uygarlıklar çok yüksek oranda su yönetim kapasitesine sahipken, su yönetiminde yaratıcı yöntemler arayışında olanlar için ilham kaynağı olabilirler. İran'ın coğrafya açıdan kurak bölgede yer aldığı için yıllık yağış oranı ve su kapasitesine yeterli değildir. Ve üstelik ülke çapında çeşitli bölgelerde yağış oranı da eşit değildir. İran dünyada kara bölgelerinin %1,1'ini oluştururken sadece %0,345 oranında karadaki sulara sahiptir. Üstelik İran'ın birçok bölgesinde yağışlar eşit oranında değildir.
İranlılar eski milenyumlardan itibaren su krizini en iyi şekilde yöneterek bir su faciasına dönüşmesini engelleyebildiler. Murteza Ravendi, İran'ın Sosyal Tarihi kitabında İranlıların kendi topraklarındaki az su kaynaklarını asırlar boyunca yönetimi ve sulama düzenini bir bölümünde kaleme almıştır. Ravendi, İranlıların birkaç milenyum önce su dağıtım ve yönetim konusundaki hayret verici ilerlemelerini şöyle anlatıyor. Sasaniler döneminde sulama teknolojisi sadece batı bölgelerinde değil, söz konusu hükümetin doğu bölgelerinde yani Morgab ve Hilmand bölgelerinde de mükemmelliğe ulaşmıştı. Morgab sulama tesisleri Araplar arasında çok etkili oldu. Öyle ki miladi 8. asırda Basra'da kazılan nehirlerden birine Morgab adı verildi. Buna ilaveten 7. asırda Sistan bölgesinden Mekke'ye giden su bilimcileri bu kentin çevresinde sulama işleriyle uğraşmaya başladılar. Rus bilim adamlarından İranolog Vasili Bartol da Sasaniler döneminde baraj inşaatı ve sulama teknolojisindeki ilerlemeden söz ederken İranlıların kısıtlı su kaynaklarına ulaşma ve onları hayatta ve çalışmada yönetim tarzlarındaki önlemlerini kayda alıyor.
Kacarlar Hanedanı döneminde Japonya'dan İran'a gönderilen ilk siyasi heyetin üyelerinden Nobuyoshi Furukawa İran'da nüfus ve su meselesi hakkında şöyle yazıyor. İran'ın nüfusu yüz ölçümüne göre azdır, zira su ve sulama şebekesi çok nadirdir ve bu susuz geniş alanlarda tarımcılık yapılamaz. Buna ilaveten geniş alandaki tuzlu ova bu ülkenin geniş bir alanını kapsamış ve bu yüzden İran topraklarının sadece yarısı insanlar ve hayvanlar için yaşanabilir durumdadır. Sanki İran'ın en kalabalık bölgesi kuzey ve batısıdır. Furukabaz seyahatnamesinin devamında İran'ın özellikle Fars ve Şiraz bölgesindeki tarım ekonomisini inceleyerek İranlıların su temini ve ilgili konularına da işaret ediyor. Örneğin diğer seyahatnamelerde de değinilen İran'ın kanat sistemine değiniyor.
Tahran Radyosu.
Furukawa şöyle yazıyor. Sulamak için nehirler veya ırmakların akan suları veya kanat suları kullanılıyor. Kanat, yeraltı su yoludur ve elle inşa edilir. Gayrimenkul varlıklar olarak sayılır ve her yıl yapılan dip temizleme ve bakımı ise büyük masrafla yapılır. Yağışların az olması ve doğanın cimriliği İran topraklarında hem İslam öncesi ve hem İslam'dan sonra tarımcılar, hükümet ve tüm halk kesimleri için her zaman büyük bir sorun olmuştur. İran tarihinde yağışların az olması, İslami dönemde halkın yağmur namazı ve duasına inanmalarına neden olmuştur. Tarihçiler yağmur talep edilen estesqa namazından söz ediyorlar. Nitekim İbni Haldun bir kitabında buna değinmiştir. Fakat bu da İranlıların su sorunu ile ilgili tek tepkileri değildi.
Amerikalı İranolog Richard Fry, Samaniler döneminde Buhara kentine gelen durum hakkında yaptığı açıklamada, İranlıların ileri teknoloji sulama metoduna ve İranlıların Hicri 3. yüzyılda bu konuda dayanışmalarına işaret de şöyle yazıyor. Bazı pratik işlerde Samaniler dönemindeki halk kendi çağdaşlarından daha ilerideydiler. Bunlardan biri sulama ve su dağıtım meselesidir. Zira bölge halkı için su meselesi hayat memat meselesidir. Buhara'nın komşusu olan Samarkand şehri boru su dağıtım şebekesi nedeniyle herkesin dilinde ve Buhara'nın bu açıdan çok geri kalmadığı düşünülebilir. Buhara'da su dağıtma şebekesi çiftçilerin su kullanma tarzı ve halklarıyla iç içedir. Bu dönemde karizler sık kullanılmış, pirinç, buğday, tahıl ve pamuk en önemli tarım ürünleriydi. Metinlerde ve kaynaklarda sulama ve duvar işlemede mecburi ve topluca çalışan büyük çiftçi gruplardan söz ediliyor.
İranlılar yeraltı su kaynaklarına ulaşarak kariz, kanat ve baraj inşaatı gibi yenilikleri ile binlerce yıl kendi geçimlerini çiftçilikten sağlayabildiler. Ancak kent ve köylerde de suyu günlük yaşamlarında ve hatta içmek için kullanabildiler. İran platosunda kısıtlı su kaynaklarına ulaşmak ve kullanmak ile sulama sistemleri eski yüzyıllarda yerel alanlarda bir takım hükümet kararları ve örflerden oluşan önemli ve karmaşık yasaların onaylanarak uygulanmasına sebep oldu. Nitekim İran'da Çiftçi ve Sahibi adlı kitabın yazarı An Lampton'un da bu konuya değinmesi konunun önemini gösteriyor. Lampton şöyle yazıyor. İran'da su, tarımcılığın en önemli faktörlerinden biri sayılıyor. Bu yüzden sulama ile ilgili örf ve şer'i kurallara dayanan bazı yasaların uygulanması pek de tuhaf değildir.
Lampton şöyle devam ediyor. Kanatlar veya karizler yani yeraltı su kanalları ise İran'a has özelliklerdendir. İran'da ne zaman ki su yönetimi bu kurak fakat tarım adayıyla topraklarda suyun stratejik öneminin farkında olan güçlü hükümetlerce idare edildiyse siyasi ve sosyal istikrara kavuşarak ardı ardına yaşanan isyanlardan kurtulmuştur. Son asırlarda hüküm süren Safeviler ise bu gruptandır. O dönemde İran'a gelen Fransız seyyah Jean Chardin seyahatnamesinde şöyle yazıyor. Her ilin nehir suyunu bölüştüren ve bunun için maaş olan bir mirabı yani su dağıtma sorumlusu vardır. Chardin daha sonra Safevilerin başkenti İsfahan'da su yönetimi üzerine odaklanarak detaylarını aktarıyor. Onun anlattığına göre İsfahan'da sudan vergi alınıyormuş. İsfahan ve etraftaki arsa ve bahçe sahipleri yılda her cerip yaklaşık yarım hektar arsa için nehir suyun kullanılması nedeniyle 20 sol şaha veriyorlar ve ırmakların vergisi daha azdı. Mirab suyu dağıtan ise önemli memurlardan sayılırdı.
Chardin'in yazılarına göre mirab yani suyu dağıtan kişi için çalışanların tahsil ettiği paralara ilaveten 4000 tuman maaş alıyor. Görevi ise nehirlerin yönetimi, onların kullanım saatini düzenleme ve Zayenderut suyunu İsfahan'ın tüm mahallelerine ulaştırmaktı. Safeviler döneminde ünlü Fransız seyyah ve tacir Jean-Baptiste Tavernier ise kendi seyahatnamesinde suyun tüketim ve bölüştürülme şekline yönelik özeni işaretli, anlamlı bir örnekle konuyu açıklayarak şöyle yazıyor. İran'da genel bir durum olan su kıtlığı ise bölüştürülmesi ve kullanılmasında çok dikkat edilmesine ve suyun da pahalıya satılmasına sebep olmuştur. Her ev ve bahçenin belirli hakkı ve kanalları var ve büyük nehirlerden onlara su veriliyor. Fakat sıradan önce suyun söz konusu özel kanallarına girilmemesine çok dikkat ediliyor. Aksi halde ev veya bahçe sahibi ise kolay şekilde veya az bir ceza ile kurtulamaz. Sıralarından önce cesaret edip suyu kendi kanallarına yönlendiren iki yabancı kişiyi tanıyorum. Onların evleri ve mülklerine el konulacaktı. Eğer şahın özel merhameti olmasaydı kesinlikle cezalandırılacaklardı. Buna rağmen yüklü bir ceza ödediler.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İsrail ve Amerika'nın canavarlara ihtiyacı var. Ve onlar olmadan katliamların hiçbir gerekçesi yok. Evet. Amerika'nın Irak'taki yasa dışı ve ahlaksız savaşı, yüz binlerce insanın öldürülmesi, Bush'a göre Irak'ın sözde şer ekseninin bir parçası olması nedeniyleydi. Hiroşima'ya nükleer bomba atılmasında da aynı psikolojik teknik kullanılmış ve saldırıdan önce kamuoyunda karşı taraf şeytanlaştırılmıştı. Vietnam'da ve Afganistan'da da aynı şeyler yaşanmıştı. Dolayısıyla yine bir canavar olmasaydı İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısına verdiği tepki ve Filistin'de yaptığı soykırımın savunulması mümkün olmayacaktı. Bir canavarın varlığı demek onların kötü bir unsurla veya sözde iblis ile savaşmaları demektir. Böylece oyunun kuralları değişir. Bu yeni oyunda çok sayıda sivil öldürülmesinin bir önemi yoktur. Çünkü onların aslında sivil olduklarını kim bilebilir ki? Belki de onlardan biri canavardır. Bu canavarları kendileri rapor etmişken yayınlanan rakamlara ve istatistiklere gerçekten güvenebilir miyiz? Şimdi hep birlikte 7 Ekim saldırısında canavarların rol oynayıp oynamadığını konuşalım. Evet, ilk raporlar bunu kesinlikle doğrulamaktadır. 14 bin ölü, 200'den fazla esir, bir müzik festivalinde hedef alınan masum siviller, hamile kadınların parçalanması, 40 bebeğin kafasının kesilmesi, hatta gaz fırınlarına atılmasına dair raporlar vardır. Aslında hayır, kritik bir ya öldür ya da öl amaçlı operasyonun ortasında. Saldıran ekibin bebekleri fırına atarak zaman harcayacağını hayal etmek zordur. Bu tür eylemler insan kavrayışının ötesindedir. Bu nedenle İsrail ve Amerika bunu bir canavarın işi olarak adlandırmakta gecikmediler. Hamas IŞİD'le eşittir. IŞİD de şeytanla eşittir dediler. Ünlü İngiliz sunucu ve gazeteci Piers Morgan televizyon programlarında defalarca böyle bir acımasız saldırıya nasıl uygun bir tepki verilmesi gerektiğini hayal etmenin zor olduğunu belirtti. Yani diğer bir ifadeyle bu İsrail'in saldırılarına yeşil ışık yakmaktır. Veya öte yandan Kanadalı etkili bir yazar ve psikolog olan Jordan Peterson gözünden yaşlar akarak tweet atıyor. Onları cehenneme gönderin diyor. Yine iyi ile kötü arasındaki o ebedi savaşa üstü kapalı bir göndermedir bu. Bu arada Holocaust'a bile gönderme yapıldı. 7 Ekim saldırısı resmen Naziler döneminden bu yana Yahudilere yönelik en kötü saldırı olarak ilan edildi. Filistinliler artık neredeyse Hitler'di. Ancak canavarın çehresi hızla değişti. 1400 ölü sayısı 400'ü militan olmak üzere 1150 kişiye düşürüldü. Cesetlerin çok fazla yandığını, bu nedenle İsrail'in kayıplarını yanlış hesapladığını iddia ettiler. Peki cesetleri kim yakmıştı? Amerikalı gazeteci ve yazar Max Blumenthal'ın kusursuz araştırması bize yanmış cesetlerin büyük ihtimalle İsrail rejiminin Apache savaşçılarından attığı cehennem ateşi füzelerinden kaynaklandığını gösterdi. Kendi vatandaşları da dahil olmak üzere kaos içinde hareket eden her şeye, herkese ateş açtılar. Bu hikayeyi anlamak için Hannibal protokolüne bakabilirsiniz. İnsan hakları avukatı Nora Erekat, Hamas güçlerinin müzik festivalinden haberi bile olmadığını, büyük ihtimalle Hamas ile dehşete düşmüş, aşağılanmış işgal güçleri arasındaki çatışmalarda sivillerin öldürüldüğünü düşünmektedir. Hala bebeklerin başlarının kesildiğine, fırınlara atıldığına, hamile kadınların parçalandığına dair somut bir delil yok. Böylece İsrail bir canavar yaratarak 20 binden fazla sivilin öldürülmesinden, rehin alınmasından, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu binlerce kişinin hapsedilmesinden sorumlu tutulmamaya çalıştı. Ama belki de gerçek canavar, soykırım ve etnik temizlikle suçlanmadan kirli işlerine gizlice devam edebilmek için masallar uyduran biridir. Evet, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. (Gülüyor)